Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre. Evet, bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2022 sayısından derginin Ebedi Fecre bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 38 Hazırlık Zamanı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Derginin Kıssalardan Hisseler bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Miracı Nebevi'den Versler başlıklı yazıyı paylaşacağız. Risaletin 10. senesiydi. Peygamber Efendimizin bu dünyada en büyük istinatları olan amcası Ebu Talip ve kıymetli zevcesi Hazreti Hatice validemiz birkaç gün arayla vefat etmişlerdi. Resulullah Efendimiz bilhassa Hazreti Hatice'nin vefatıyla öyle müteessir olmuştu ki sahabe-i kiram o yıla Senetül Hüzün adını verdiler. Peygamberimizi himaye eden amcasının vefatı sebebiyle müşrikler de o varlık nuruna hakaret ve baskılarını artırdılar. Fahri Kainat Efendimiz bir ümitle tebliğe gittiği Taif'te de çok çirkin, sert ve gaddarca bir muameleyle karşılaştı. Taifli müşrikler kendilerini iki cihan saadetine davet eden o mübarek insanı dinlemek yerine taş yağmuruna tutturdular. Efendimizin mübarek ayakları kan revan içinde kaldı. Risaletin bu en zor günlerinde muhteşem bir ikram olarak Fahri Kainat Efendimiz İsra ve Miraç yolculuklarına mazhar oldular. Mescid-i Haram'dan Beyt-i Makdis'e, oradan Sidretül Münteha'ya eşsiz hakikatlerin temaşa edildiği ve harikulade hadiselerin yaşandığı bu ulvi yolculuk, peygamberler arasında sadece Peygamber Efendimiz'e nasip oldu. Müşrikler Miraç hadisesini duyar duymaz derhal yalanlamaya koyuldular. Her şeyi insanları İslam'dan alıkoymak için bir fırsat olarak gördükleri için bu akıllar ve idrakler üstü harikulade yolculuğu müminleri vesveseye düşürmek ve imanlarından vazgeçirmek maksadıyla kullanmaya çalıştılar. Hatta Hazreti Ebu Bekir'e dahi gittiler. Ancak Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan dasitani bir iman sadakatinin şevki içinde o ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım dedi. Müşrikler, sen onu tasdik ediyor, bir gecede Beytül Makdis'e gidip geldiğine inanıyor musun? Dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, evet, bunda şaşılacak ne var? Vallahi o bana gece veya gündüzün herhangi bir vaktinde kendisine Allah'tan haber geldiğini söylüyor da ben yine onu tasdik ediyorum, dedi. Yani Hazreti Ebu Bekir'in imanı ve idraki şuydu. Cebrail vasıtasıyla Hazreti Peygamber'e nice vahiyler gönderen Allah, o yüce peygamberi kendi katına almaktan aciz midir? Asla. Her şeye kadirdir. Siz buna akıl erdiremeyecek kadar ahmak ve cahil misiniz? Bu cevabı verdikten sonra Hazreti Ebu Bekir o sırada Kabe'de bulunan Peygamber Efendimizin yanına koştu. Olanları bizzat onun mübarek femi saadetinden dinledi ve büyük bir itminan halinde sadakte, doğru söyledin ya Resulallah dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu tasdikinden gayet memnun kalarak cihanı aydınlatan tebessümüyle Hazreti Ebu Bekir'e ya Ebu Bekir sen sıddıksın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nail olduğu bu ulvi bahtiyarlık, onun risalet hayatında tahammül etmesi en zor acı ve ızdırapları yaşadığı günlerin akabinde tecelli etmiştir. Yani Miraç ikramı, onun sergilediği eşsiz sabır ve tahammüle mukabil muhteşem bir teselli ve tebrik müjdesi olmuştur. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Fahri Kainat Efendimiz bu ayet-i kerimedeki inceliğe işaret ederek şöyle müjde vermiştir. Müjdeler olsun, size kolaylık geldi. Artık bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez. Bu hadisenin bize hissesi şudur ki, müminler Allah yolunda fedakarlıklar göstermeyi, bir takım çile ve zahmetlere sabrı cemille tahammül etmeyi canlarına minnet bilmelidirler. Çünkü Cenab-ı Hak kendi yolunda tahammül edilen zorluklara iki cihanda da kat kat rahmet, huzur ve ecirle mukabelede bulunacaktır. Hazreti Mevlana ne güzel anlatır. Bir hamal yük altına girmeye koşarak gider. Hatta kendisini ezen o ağır yükü başkalarının elinden kapar. Hamalların yük için yaptıkları kavgalara bak. İşte her iş için çalışıp çabalamanın böyle olduğunu bil. Sıkıntılar rahatın ve huzurun temelidir. Acılar nimetin öncüleridir. Hazineyi hiç bilinen yere koyarlar mı? İşte bunun gibi feraha kavuşma ve kurtulmada sıkıntılarda gizlidir. İslam teslimiyet ve ön kabul demektir. İmandaki tasdik kalp iledir, zihinle değildir. Zira iman gayba inanmaktır. Eğer iman edilmesi gereken hususlar gaybta yani dünya ve baş gözüyle görülemeyen alemde olmasaydı, göze görülür aleme intikal etseydi artık iman etmenin fazileti ortadan kalkardı. Nitekim ölüm geçidi açılıp perdeler kalkınca ölmekte olan kişi o zamana kadar inkar ettiği melekleri ve benzeri gayba ait varlıkları görünce artık imanı kabul olmaz. Ayet-i kerimede buyrulur, onlar müşrikler ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini yahut Rabbinin bazı alametlerinin gelmesini bekliyorlar. Halbuki Rabbinin bazı alametleri geldiği gün önceden inanmamış veya imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye artık imanı bir fayda sağlamaz. Miraç hadisesi yaşandığı zaman müşrikler velvele kopardılar. Müminlere gidip buna da mı inanacaksınız dediler. Kimilerini vesveseye de düşürdüler. Fakat Hazreti Ebubekir o gün gösterdiği eşsiz sadakatle sıddıkiyetini göstermiş oldu. Sıddık olma makamı manevi derece olarak peygamberlikten sonra gelen en üst seviyedir. Sıddıklar sadece sözleriyle değil, ihlaslı salih amelleriyle de imanlarını tasdik ederler. Mallarıyla, canlarıyla, bütün imkanlarıyla Allah ve Resulüne sadakatle bağlıdırlar. Kurtuluş doğruluktadır. Cenab-ı Hak sadıklarla, özü ve sözü doğru olanlarla beraber olun buyurmuştur. Bir başka ayeti kerimede sadık ve sıddık olmanın mükafatı şöyle bildirilir. Mahşer yerinde Allah şöyle buyuracaktır. Bu o zor gün yani kıyamet günüdür ki sadıklara sıdk ve sadakatlerinin fayda vereceği gündür. Hazreti Ebu Bekir'in söylediği o dediyse doğrudur beyanı zamanımızda da Müslümanlara rehberlik eden bir fermandır. Zira İslam'ın hakikatlerine karşı müşriklerin ve müsteşriklerin ve onların zihnen ve kalben zehirlediği modernistlerin çeşitli itiraz ve muhalefetleri günümüzde maalesef artmıştır. Adeta şeytan gibi Allah'la cidal edercesine mezhepleri gereksiz ve temelsiz addeden, sünnetin dindeki yerini ve sahih hadisi şerifleri reddeden, ahkam ayetlerinin tarihsel olduğunu iddia ederek onları haşa emekliye ayırmaya kalkan kişiler zuhur etmiştir. Halbuki mezhepler sahabe efendilerimizin temelini attığı içtihadi ekollerdir. Hiçbir mezhebe uymayan kişi kendi mezhebini icat etmeye kalkmış demektir. Oysa buna ehil yani müçtehit değildir. Kur'an-ı Kerim'de 33 yerde Resulullah Efendimiz'e itaat emredilir ki bunun manası onun sünnetine ittibadır. Sünnet sahabe, tabiîn ve talebeleri tarafından titizlikle muhafaza edilmiş, tarihte emsali görülmemiş bir isnat sistemiyle korunarak müteakip nesillere ulaştırılmıştır. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar insanlığın hidayet rehberidir. Hiçbir ayete haşa son kullanma tarihi belirlenmemiştir. İslam cihan şumuldür ve şer'i kaidelerin zaman ve mekanın değişikliklerine mutabakatını sağlayan eşsiz usulü fıkıh prensipleri vardır. Modernistler ve tarihselciler İslam'ı güya çağa uydurmak gibi batıl bir maksatla nefsani arzularına, heva ve heveslerine uymayan ayet ve hadisleri tevil, tatil ve tahrif etmeye kalkışıyorlar. Halbuki bir Müslümanın cahiliye tereddüt ve vesveselerine karşı vermesi gereken cevap, tıpkı o günkü müşriklerin vesveselerine karşı Hazreti Ebubekir Efendimizin dediği söz olmalıdır. O dediyse doğrudur. Zira o hak elçisidir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede, "O arzusuna göre konuşmamaktadır." buyurarak, varlık nuru Efendimizin hevasından konuşmadığını ve kendiliğinden bir şey yapmadığını bildirmiştir. O, sırat-ı müstakimin hidayet rehberidir. Ona itaat, Allah'a itaattir. O, öyle bir makama erişmiştir ki, Miraç hadisesinde lütfi ilahi olarak zamanın üstüne çıkmıştır. Hay, mazi ve istikbalin kayıtlarından azade olarak istikbalde yaşanacak hadiseleri olmuş gibi temaşa etmiş ve bize bildirmiştir. Mazide yaşamış ve vefat etmiş peygamberlerle buluşmuş ve onlarla görüşmüştür. Cebrail aleyhisselamı asli suretinde görmüş ve onun bile geçemediği sınırdan öteye geçerek Cenab-ı Hakk'a kurbiyette, yakınlıkta varlığın zirvesi olmuştur. Böylece tebliğ ettiği hakikatler hususunda aynel yakin derecesinde müşahede ve marifete vasıl olmuştur. Ümmetine karşı muazzam bir şefkat ve merhamet sahibi olan Fahri Kainat Efendimiz, Miraç'ta mahşer, cennet ve cehenneme dair temaşa ettiği bazı ahvali bize bildirerek ibret almamızı istemiştir. Onun bildirdikleri elbette bizim kaldırabileceğimiz kadar olmuştur. Zira Efendimiz şöyle buyurur: "Allah'a yemin ederim ki benim bildiklerimi bilseydiniz az gülerdiniz, çok ağlardınız. Evlerinizden sahralara dökülüp Allah'a yüksek sesle yakarışta bulunurdunuz." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İsra ve Miraç'la alakalı birçok haber nakledilmiştir. Onlardan birkaçı şöyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir topluluğa uğradılar ve gördüler ki onların dudakları deve dudağı gibidir. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koyuyor. "Ey Cibril, bunlar kimlerdir?" diye sordu. Cebrail aleyhisselam, "Bunlar yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir." dedi. Yetimleri himaye hakkındaysa Fahri Kainat Efendimiz, "Ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız." buyurmuş ve işaret parmağıyla orta parmağını aralarını biraz aralayarak göstermiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle nakletmektedir: "Miraca çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarla yüzlerini ve sadırlarını tırmalayan bir topluluğa rastladım. Ey Cebrail, bunlar kimlerdir?" diye sordum. "Bunlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların ırzlarına, şeref ve haysiyetlerine dil uzatan kimselerdir." cevabını verdi. Gıybet, kibir, kendini beğenmişlik ve ibadullahı istihkar gibi çok çirkin kalbi hastalıkların neticesi olan bir şenaattir. Ayet-i kerimede ölü kardeşinin etini yemek kadar çirkin bir iş olduğu bildirilmiş ve bir başka ayet-i kerimede şu ağır tehdit beyan buyurulmuştur: "Arkadan çekiştirmeyi yani gıybeti, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline." Gıybet eden kişi, "Bende şu kötü hal yok ama filanca da var şeklinde kendini överek başkasının ayıbını aramak ve teşhir etmek hastalığına düşmüştür. Hiç kimse kendisinden doğru da olsa hoşlanmayacağı ifadelerle bahsedilmesini istemez. Bir mümin kendisi için istemediği şeyi başkası için de yapmamalıdır. Gıybet eden gafiller söylediklerinin doğru olduğunu iddia ederek kendilerini avuturlar. Halbuki söyledikleri yalansa o zaman hem gıybet hem iftira etmiş olurlar. Üstelik gıybette sarf edilen sözlerin çoğu zandan ibarettir. Zannın çoğu yani suizanda bulunmaksa günahtır, günahlara götürür. Gıybet yani arkadan konuşmak, bahsedilen gerçek bir kötülükse onu da ortadan kaldırmaz. Bilakis onu yayar. Dinimizde ise nehy-i anil münker vardır. Şahsiyeti rencide etmeden, kötülüğü teşhir etmeden, doğru bir üslupla sadece alakalı kişileri irşad etmek vardır. Vaziyete göre ayıpları setretmek, örtmek vardır. Gıybet batini haramlardandır. Birçok mümin içki ve hınzır eti gibi zahiri haramlardan dikkatle kaçınır da batini haramlar olan gıybet, yalan gibi hususlarda çokça gaflete düşer. Halbuki her ikisi de haramdır. Her ikisinden de bir mümin iğrenmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anlatır. Miraç gecesi bir kısım insanlara uğradım ki, karınları evler gibi iriydi. Karınlarının içi yılanlarla doluydu ve bunlar dışarıdan görünüyordu. Ben, ey Cibril, bunlar kimlerdir diye sordum. Bunlar faiz yiyenlerdir cevabını verdi. Ayet-i Kerime'de faiz yasağını çiğnemeye devam edenlerin Allah'la savaşa girişmek kadar ahmakça ve küstahça bir hale duçar olacakları bildirilmiştir. Alemlerin Rabbi ile mücadeleye girişenin sonu en ağır mağlubiyettir. İslam büyükleri faiz yiyen gafil müminlerin şu iki feci akıbetten birine düştüklerini müşahadeleriyle tespit etmişlerdir. Faize girenler ya eldeki helal mallarını da kaybederek iflasa sürüklenirler yahut dünyevi olarak zarar görmez fakat gitgide imanlarını kaybederler. Cahiliyede gaddar ve cimri zenginler zor durumda olan insanlara borç verir, ödeyemedikçe faiz ekleyerek o borcu kat kat yükseltirlerdi. Günümüz cahiliyesinde de birikmiş parası olan muhteris rant kesimi hiçbir riske ve yatırıma girmeden hazır paradan daha fazla para kazanma hırsıyla faizleri yükseltme baskısı yapmakta, iktisadı sarsmakta ve fakir fukaranın elindeki kıt imkanların daha da azalmasına sebebiyet vermektedir. Maalesef kredi kartları ve tüketici kredileri yüzünden faize bulaşmayan pek az insan kalmıştır. Bir mümin kanaat ve istinaya dikkat etmeli, kendi imkanlarına göre sade bir hayat yaşamalı, ödeyemeyeceği borçlara girmemelidir. Elinde ihtiyaçtan fazla imkan bulunan bir müminse, ihtiyaç sahibi mümin kardeşlerini faizli kredi ve benzeri zaruretlere düşürmemek için karz-ı hasen vermeli, destek olmalıdır. Nitekim Resulullah Efendimiz buyurur, Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka 10 misliyle, borç vermekse 18 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ben ey Cibril, borç verilen şey niçin sadakadan daha üstün oluyor diye sordum. Çünkü sahil çoğu kere yanında para olduğu halde sadaka ister. Borç isteyense ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur cevabını verdi. Var-ı Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç müşahadeleriyle alakalı diğer bir hadisi şeriflerinde de şöyle buyurmuşlardır. Miraç esnasında cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya erkence girenler ekseriya fakirlerdi. Zenginler de hesap vermek için mahpustular. İnsan fıtratı ve tabiatı itibarıyla servete ve zenginliğe düşkündür. Halbuki kendisi için servetin hayırlı olup olmadığını bilmez. Mahşer yerinde insan istifade ettiği ve nail olduğu her nimetten bir bir hesaba çekilecektir. O hesabın zorluğuyla karşılaşınca nice insan, keşke dünyada malım daha az olsaydı da bugün hesabım daha kolay olsaydı diyecektir. Bunun çaresi infaktır. Tıpkı şu hadisede olduğu gibi. Bir başka hadisi şerifte buyrulur. O gece Miraç gecesinde Abdurrahman bin Af'ı gördüm. Cennete oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki, niçin bu kadar ağır geliyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim. Abdurrahman bin Avf Medine'ye hicret etmiş ve zengin olmuştu. Bir gün kulağına bu haber geldi. Hemen Hazreti Ayşe'nin yanına giderek Hazreti Peygamber'den böyle bir hadisi şerifin varit olup olmadığını sordu. Varit olduğunu öğrenince Abdurrahman bin Avf Hazretleri o sırada Şam'dan yeni gelmiş bulunan kervanını olduğu gibi derhal Allah yolunda infak eyledi. Resulullah Efendimizin mahşer ve ötesinden daha birçok nakilleri vardır. Namazı terk edenlerin başlarının kayalarla parçalandığı, zekat vermeyerek fakirin hakkını gasp edenlerin cehennem dikenlerini ve ateşten çakılları yedikleri, zinakarların kokuşmuş leşler yedikleri, söylediklerini kendisi yapmayan hatiplerin ateşten makaslarla dudaklarının veya dillerinin kesildiği, zina eden ve çocuklarını katleden kadınların göğüslerinden ve ayaklarından asıldıkları bildirilmiştir. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Miracın en büyük ders ve hissesi Resulullah Efendimizin Cenab-ı Hak katındaki kıymetini bize bildirmesidir. Miraç ve mahşer haberlerinde Fahri Alem Efendimizin şefaati uzmasıyla alakalı müjdeli malumat da vardır. Süleyman Çelebi ne güzel nazmetmiştir. Ya İlahi, Hazretinden hacetim, bu durur kim ola makbul ümmetim. Hak Teâlâ'dan erişti bir nida, ya Muhammed ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib, cennetimi onlara kıldım nasip. Ancak o müjdeye nail olmak için gayret ve hizmet lazımdır. İman ve salih amel lazımdır. Muhabbet ve ittiba lazımdır. Ümmet-i Muhammed olma nimetine meccanen nail olmuş bizler, Fahri Kainat Efendimizin miracından ibret almalı, orada bize bildirilen sahnelerden derslerimizi çıkarmalıyız. Orada o mübarek çehreyi tebessüm ettirecek bir hayat yaşamalıyız. Onun emanetleri olan Kur'an ve sünnete sahip çıkmalıyız. İslam'ı yaşama ve yaşatma heyecanıyla onun başka ümmetlere sevinçle methedeceği bir vasfa bürünmeliyiz. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği tavsiye eder, kötülükten sakındırırsınız. Sizi mutedil, hayırhah bir millet kıldık ki sizler insanlığa şahitler olasınız. Yani İslam'ın şahidi ve temsilcileri olasınız. Numune-i imtisal, örnek insanlar olasınız. Size bakanlar Allah'ın arzu ettiği fert ve toplumu temaşa etmelidir. Resul de size şahit olsun. Yani sizin Müslümanlığınız, Allah Resulü'nün beğenip takdir edeceği bir güzellikte ve kıvamda olmalıdır. Bu ayeti kerimelerde gösterilen gayeye vasıl olmak için her mümin İslam'ı ve Fahri Kainat Efendimiz'i temsil eden, onun şahidi olan bir zarafet, nezaket ve incelik içinde İslam'ı yaşamaya ve yaşatmaya gayret etmelidir. Ne mutlu muvaffak olabilenlere! Cenab-ı Hak bizleri Miraç sahnelerinde bir bir gösterilen mahşerdeki feci akıbetlerden muhafaza buyursun. Bizleri Resulullah Efendimizin şefaati uzmasına mazhar eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Mirac-ı Nebevi'den Dersler başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesi Dergi'de. Evet, Yüz Akı Dergisi'nin Şubat 2022 sayısından paylaştık değerli dinleyenlerimiz bu yazıyı. Böylelikle bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.